Ayrım 8.
Karda değindiğimiz olgu, virüslerin bazen varlıklarını saklamada son derece becerikli görünmeleri, kanserde onları saptamayı çok zorlaştırıyor. Kansere bedenin tepkisi. Kanser hücreleri kötü komşulardır. Çevrelerinden kopukturlar ve birbirinden bağımsız davranırlar dediğim zaman, bunun hücre yüzeyinin durumundan kaynaklanan bir olgu olduğunu anlamalısınız. Kanser hücreleri komşu hücreleri, hücre hücreye, yüzey yüzeye alışverişte hissederler. Bu etkileşmenin normal olmaması kanser hücrelerinin yüzeylerinin kendilerinden türedikleri hücrelerin yüzeylerinden farklı hale geldiğini gösterir. Bunu böyle olduğu deneyle de saptanmıştır. Şimdi eğer kanser hücresinin yüzeyi normal hücreninkinden farklıysa bedende yabancı mıdır? Bununla şunu anlatmak istiyorum. Yüzey bedenin koruyucu bağışıklık sistemine yabancı görünecek kadar farklı mı? Cevap evet gibi görünüyor. Kanser hücreleri bağışıklık tepkilerini kışkırtıyora benziyorlar. Beden savunması kanser hücrelerini yok etmek için zayıf tepkiler gösteriyor. Bu bilgi ümit verici. Çünkü eğer beden kendisini kansere karşı savunuyorsa, enfeksiyon hastalıklarından korunmak için bildiğimiz prensipleri kullanarak beden savunmasını aşıyla güçlendirmek olanaklı olabilir. Kanser ve çevremiz. Durmadan artan kanıtlar kanserin yediğimiz, içtiğimiz, soğuduğumuz, etkisinde bırakıldığımız başka şeylerden de kaynaklandığı görüşünü destekliyor. Bu kanıtlar üç çeşit. Birincisi, değişik tip birçok kanserin dünyanın bir coğrafi bölgesinden diğerine büyük değişiklikler göstermesi. İkincisi, insan gruplarının bir ülkeden diğerine göç etmesiyle bazı tip kanserlerin onların çocuklarında görünme oranının değişmesi. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri'nde yerleşen Japonlar arasında Japonya'da nispeten daha yüksek oranda görülen mide kanseri azalmıştır. Göç edenlerin çocuklarında diğer Amerikalılarda olduğu gibi bu hastalığa 5'te 1 az sıklıkla rastlanır. Doğullarda göz kanseri oranı düşüktür. Ama Amerika'ya yerleştiklerinde 6 kat artar. Üçüncüsü, havada, suda ve gıdalarda kansere neden olduğu kanıtlanmış daha fazla kimyasal kirletici saptıyoruz. Bunları bilmek bir bakıma cesaret verici. Çünkü çevre kirlenmesini denetleyerek kanseri yok edebileceğimiz ümidini veriyor. Ama bunu başarmanın da zor olduğunu biliyoruz. Örneğin sigara alışkanlığı yaygınlığını koruyor. Kanserlerin en kötülerinden, yılda 100 bin kurbanı olan akciğer kanserinin en önemli nedenlerinden birinin tütün olduğu 15 yıldır bilindiği halde hükümet tütün endüstrisini destekliyor. Yakın nedenler, uzak nedenler. Virüs, mutasyon ve çevre etkilerinin birbirleriyle çatışmadığı veya çelişmediği anlaşılmış olmalı. Mutasyon ve virüs doğrudan doğruya DNA'nın değişmesiyle kansere neden oluyor. Ama mutasyonları bir şeylerin neden olması gerek. Çevreye dağılan kimyasal maddeler bedenimize girip DNA'nın değişmesinde suçlu olabilir. Bu anlamda çevrede kimyasal maddeler uzak bir neden, mutasyon ve virüs ise daha yakın nedenlerdir. Wisconsin Üniversitesi'nden James ve Elizabeth Miller, kanserin neden olabilen kimyasal maddelerin özelliklerini saptadılar. Karsinojen denilen bu maddelerin bedendeki ortak özelliği, DNA, RNA ve proteinlere bağlanabilen maddelere dönüştürülebilmeleridir. Böylece çevremizde kansere en çok neden olabilen ne varsa, hücre içinde sınırlı özelliklere sahip ama etkileri aynı bir grup madde haline geliyorlar. O zaman karsinojenlerin bedenimizde üretildiğini söyleyebiliriz. Kendi bedenimizde zararsız kimyasal maddelerden öldürücü maddeler yapabiliyoruz. Miller'ın çalışmaları aynı zamanda bazı hayvanlar kansere yakalanırken neden aynı kimyasal maddeyi alan diğerlerini etkilenmediklerini gösteriyor. Kansere yakalananların hücrelerinde bu maddeleri karsinojen maddeleri çevirebilen enzimler varken bazı hayvanlarda bu enzimler bulunmuyor. Çevre kirlenmesi kanseri yol açıyor diye kanserin yakın sebepleri üzerine de araştırma yapmayı bırakmak çok yanlış olur. Çevremizi nasıl olursa olsun denetleyebileceğimiz konusunda hiçbir güvencemiz yok. Ayrıca kanser tehlikesi, salgın endüstrileşmenin çevremizi zehirlemesinden önce de vardı. Kanserden korunma ve tedaviyi gerçekleştirmek için en sağlam yol, hücre içinde bu öldürücü değişim gerçekleşirken neler olup bittiğini ayrıntılı olarak öğrenmektir. Kanserin ilerlemesi durdurulabilir mi? Belirli bir kanserin hücreleri yeniden normal hale dönebilirler. Bu, kanser her zaman geri dönüşü olmayan bir durum değildir anlamına geliyor. Kanser hücrelerinin normale dönmeleri için de potansiyel bir olasılık var. Bu söylediklerimiz Dr. Beatrice Minson, Philadelphia'da Fox Chase Kanser Merkezi'nde yaptığı deneylere dayanıyor. Teratoma denilen kanser çeşidi laboratuvar kaplarında büyütülen erkek fare embriyolarına veriliyor. Sonra bu embriyolar bir farenin rahmine yerleştiriliyor ve doğum bekleniyor. Sonuçta doğan yavrular kendi hücreleriyle şimdi normal davranan teratoma hücrelerinin bir karışımıdır. Eski kanser hücrelerinin varlığı genlerinin çalışmasından saptanabiliyor. Örneğin siyah tüylü ana baba fareden doğan yavrular tüylerinde kanserli hücrelerdeki genlerin belirlediği beyaz lekelere sahip olacaklar. Şimdi normal davranan bu hücreler kanser hücresi oldukları dönemde hiç yapmadıkları işleri yapmaya başlıyor. Buna göre embriyodaki hücre çevresinin hem kanseri baskı altına alıp hem de normal davranışını desteklediği görülüyor. Embriyodaki kanser hücreleri çevrelerindeki normal hücrelerden bağımsız olarak kalıyorlar. Yalnızca kanser özelliklerini kaybetmişlerdir. Büyüyor ve genlerini aslında kendilerinden türedikleri normal fare hücreleri gibi ifade ediyorlar. Bu bulguların nereye kadar gelebileceğini bilmiyoruz. Deneyler yalnızca teratoma denilen özel kanser tipi için bu sonuçları veriyor. Yine de teratoma deneyleri kanser büyümesinin denetlenmesinde bir parçacık daha ipucu sağlaması yönden önemli. Burada kanser hücreleri gelişen embriyoda normal olarak bulunan koşulların etkisiyle normal hücreye dönebiliyorlar. Bu kuşkusuz içeriği yeniden zengin bir buluş. Başka daha yapay şeyler de kanser hücrelerinin büyümesini durdurabilir. X ışınları veya diğer radyasyon çeşitleri kanser hücrelerini öldürebilir. Ayrıca bugün insanlarda kanser hücrelerinin büyümesini durdurmak veya yavaşlatmak için çok kullanılan bir sürü kimyasal madde var. Hücrelerin işlevlerini yerine getirmesinde önemli düzenleyiciler olan hormonlar da kanserin büyümesini geciktirmede etkili oluyor. Hastaya verilen maddelerin çoğu kanser hücreleri için hayati önemi olan bir takım işlere karışıyorlar. Ne yazık ki normal hücrelerde de benzer etkilemeler yapıyor. Buna göre doktorun ilaç, radyasyon ve ameliyat tedavilerinde kanser hücrelerini öldürüp hastanın normal hücrelerine en az zararı verecek bir birleşimi bulması gerek. Bu son yaklaşımla gittikçe daha çok başarı elde ediliyor. Kanserin nedenleri sürekli araştırıldıkça başarılı tedaviye ulaşabileceğimizi veya bütün kanser biçimlerini baştan engelleyebileceğimizi ümit edebilmek için çok neden var. İyimserliğimiz kanserin bir hücre hastalığı olması gerçeğine dayanıyor. Hücreleri anlamada büyük gelişmeler oldu ve kansere dışarıdan bakılınca birçok nedeni varmış gibi görünüyorsa da konunun içinden bakıldığında tetiği çeken bir tek mekanizma olması akla yakın geliyor. 9. Bölüm Araştırma. Bu kitapta sizinle paylaştığım bilginin çoğu insanlar tarafından evrim süresinin çok ufacık bir bölümünde son birkaç yüzyılda bulundu. Yeryüzünde canlıların görünmeye başlamasından bugüne kadar geçen zamanı takvimimizin bir yılına sıkıştırabilseydik, İnsanoğlunun en çok bilgi topladığı dönem bu yılın yalnızca birkaç saniyesi kadar sürecekti. Biz insanlar bu kadar kısa bir zaman içinde kendimiz hakkında bu kadar çok şey öğrenmeyi nasıl becerdik? Bu olgunun insanın başka alanlarda gerçekleri arama tutkularıyla ilişkisi nedir? Son bölümümüzde bunları ele alacağız. Bilgi toplama işlemi. İnsanların başarmış olduğu şaşırtıcı bilgi birikiminin kökleri her şeyden önce içimizde doğuştan var olan o yılmaz merak tutkusu ve doymak bilmez açıklama arzusundadır. İlk çağlardan beri bizi kuşatan bilinmeyenlerin gizemini onu anlamaya çalışarak yok etmeye çabaladık. Bilinmeyen ister barınak yapmada olsun, ister savaşta, tarımda, denizcilikte veya yeni karaları keşfetmede, bütün insan uğraşlarında istenmeyen bir yoldaştır. Başarılı bilgi toplamanın armağanları ise şunlardır. Belirsizlik, şüphe ve korkuya son vermek, olguları anlamanın rahatlığı, önceden tahmin edebilmenin zevki, düzen gereksiniminin sağlanması, iyi düzenlemeler yapabilmek ve güç. Doğayı kontrol edebilecek güç. Gözlem. Merak, araştırma yapmak biçiminde eylem doğurur. Ateş çıkartabilmek için taşları birbirine sürterken, dünyanın alt ve üst ucuna ulaşmak için bir köpek kızağını yüzlerce mil buzda sürerken, dağları tırmanırken veya denizin derinliklerine dalarken, uçmak için araç yaparken, kağıtın üzerine bilgi edinmek için binlerce meyve sineğinin davranışını ve görünüşünü sabırla saptarken, DNA'nın yapısını kavramak için karton ve tellerle modeller yaparken keşfe çıkıyoruz. Araştırmak, gözlem yapmak demektir. Hissetmek, duymak, koklamak, tatmak, tepki göstermek, işitmek, sormak. Gözlemlediğimiz şeyleri unutmayalım, kaybetmeyelim ve başkalarına da eksiksiz aktarabilelim diye yazıyoruz. Fikirler. Merak ve bilgi toplamak, bilinmeyeni bilinir yapmak için yeterli değildir. Başka hayvanlarda da merak vardır ama bilgi biriktirmezler. Bizim her şeyin nedenini arama özelliğimiz, fikir üretme yeteneğimizle ve fikirlerimizi deneyle sınayabilmemizle birleşir. Bir fikir, teori veya hipotez, gözlemleri anlamı olan düzenlere sokar. Gerçeklerin birbiriyle bağlantılı olabileceği noktaları öngörür. Düşünce, anlamı olmayan şeylerden anlam olanları çıkarmaya çalışır. Size üzerinde bilgi verilmiş olan bir durumu düşünün. Diyelim ki bir haber bülteni dinliyorsunuz. Zihniniz çabucak gerçeklere bir anlam vermeye çalışacak, onları daha geniş bir çerçevede belirgin bir yere yerleştirecek, gerçekler arasında bağlantı nedenleri önerecektir. Örneğin kısa bir süre içinde batan veya yaralanan petrol tankerlerinden çevreye petrol yayılması gibi birbirine benzer birkaç olay görülse, bunlara bir ortak neden yakıştırmaya çalışabilirsiniz. Zihin rastlantıdan hoşlanmaz. Bir neden bulmaya çalışmakta, niçin olduğunu sormakta diretir. Fikirler beynimizin çok ilginç düşleme yeteneğiyle karmaşık bir biçimde bağlantılıdırlar. Düşleme, olabilecek iç bağlantıları gözümüzün önüne getirebilmemizi sağlar. Kafamızda bir resim şekillenince gözlemlediğimiz olay üzerine teorik bir açıklama buluruz. Bu sınanmamış bir fikirdir. Fikirleri sınamak. Bir fikir tek başına ne kadar akıllıca olursa olsun yalnızca sizin kafanızdadır. Zihninizin bir yaratmasıdır. Tıpkı toprağın bir çiçek veya çalı üretmesi, ateşten duman çıkması gibi. Her zaman doğru olması gerekmez. Bu anlamda yaşamına tatsız ve dayanıksız bir başlangıç yapmıştır. Fikirler deneyle kanıtlanınca sağlamlaşıp yönlendirilirler. Bir fikrin gerçeğin karşılığı olup olmadığını anlamak için onun doğayla gerçekten uyuşup uyuşmadığını sınamamız gerekir. Doğanın gerçeklerine uygunluğunu anlamanın en iyi yolu ise size bir şeyi önceden tahmin edebilme olanağını sağlayıp sağlamadığına bakmaktır. Fikriniz belirli şeylerin nedensel bağlantıları olduğunu önerebiliyorsa, bir sınama uygulandığında önceden bilinebilen bir şey gerçekleşebilir. Beklenen şey olmazsa fikir yetersizdir. Yetersiz veya yanlış bir fikrin mutlaka fena bir fikir olması gerekmez. Sizin bir dizi deney yapmanıza yol açabilir. Bunlar fikrinizin yanlışlığını kanıtlasa bile yeni ve daha gerçek bir öneriye yönelebilirsiniz. Bundan önceki bölümde anlattığım bitkiler üzerine deneylerim, yanlış bir fikre dayanılarak başlanmış olsa bile, bitkinin büyümesinde berilyumun kısmen magnezyumun yerini alabilmedeki şaşırtıcı yeteneğini ortaya çıkardı. Diyelim arabanızın motoru çalışmıyor. Motor kapağının altında bir incelemeden sonra bozukluğun benzin pompasında olduğu kanısına varıyorsunuz. Pompayı değiştirirseniz motorun çalışacağını öne sürüyorsunuz. Eğer bu gerçekse o zaman düşünceniz dikkate değerdir. Çünkü önermeniz doğrudur. Düşüncenizi bu örnek dışında sonra da genelleyebilirsiniz. Daha fazla değer kazanır. Bir dizi bilinen özellikler gösteren her bozuk araba benzin pompasının değiştirilmesini gerektirecektir. Fikrinizi sınama yolumuz bir deney yapmaktır. Bir fikir yalnızca üzerinde yapılması düşünülen deneyin iyiliği ölçüsünde değerlidir. İyi deneyler arabanızın benzin pompasını değiştirmenizde olduğu gibi basit olabilirler. Veya daha geniş hayal gücü ve yaratıcılık gerektirebilirler. İyi bir model sisteminin seçilmesinin büyük önemi vardır. Örneğin insanlarda kalıtım üzerine gözlemlerden bir sürü açıklayıcı fikir üretildi. Ama bunların yalnızca birkaç tanesi doğrudan doğruya deneye vurulabildi. İnsanlardan daha basit, onlardan daha çok ele gelen, denetlenebilen ve bir kuşağa 30 yıl yerine birkaç saat süren model sistemlere gerek vardı. Sonunda bezelyeler, meyve sinekleri, ekmek küfü ve bakteriler insan genetiğini anlamamız için temel bilgiyi sağladılar. Yinelenen deneyler. Öngörülenleri doğrulayan bir deney keyifli bir iştir. Özellikle de deneyi yapan kendinizseniz. Ama iş henüz bitmemiştir. Bilim adamlarının deneylerini herhangi bir hata olasılığını ortadan kaldırmak için tekrarlamaları gerekir. Meslektaşlarının fikirlerini sormalı, deneylerdeki sakıncaları bulmalarını rica etmelidir. Bilimsel toplantılara katılıp eleştirici meslektaşlar topluluğuna bulgularını sunarlar. Sonunda uluslararası bilim topluluğunun da öğrenip deneyleri yineleyebilmesi için yeterince ayrıntılı bir biçimde yayınlarlar. Çoğu bilimsel buluşlar, aynı deneyler birkaç bilim adamı tarafından tekrar yapıldıktan sonra herkesçe kabul edilir hale gelir. Ancak o zaman fikirlerimizin gözlemlerimize verdiği anlam gerçek haline gelir. Bunların hiçbiri kolay değildir. Bilim adamlarının öğrendiği en önemli gerçek, bir şeyin doğruluğunu sonuna kadar kanıtlamanın ne kadar zor bir iş olduğudur. Beklenmeyene hazır olmak. Size herhalde tamamen mantıksal olduğunu sizin de kabul ettiğiniz bir süreci anlattım. Şimdi de bu işte beklenmedik şeylerin insanı hayal kırıklığına uğratacak kadar sık olduğunu söyleyebilirim. Beklenmedik sonuçların bunca sık olmaları nedeniyle bilgi toplayıcının başka bir niteliği de sürprizlere karşı uyanık olmaktır. Beklenmedik bulgular özgün fikrin yanlışlığı olasılığına karşın deneyin yanlış tasarlanmasından da kaynaklanabilirler. Yanlışlık çok ufak önemsiz nedenlerden de doğabilir. Ama hepsinin üstünde sürpriz bilimin kendine özgü doğası gereği beklenmelidir. Bilimin konusu ne de olsa bilinmeyendir. Bir buluşun öyküsü. Bir hastalık bakterisini laboratuvarı cam kapının dibinde jöle gibi maddenin üzerinde üretiyorsunuz. Bir sabah laboratuvara giriyorsunuz ve deney kaplarından bir tanesinin farklı göründüğünü saptıyorsunuz. Aslında hepsinin şöyle görünmesi gerekiyordu. Kaptaki noktaların her biri tek hücreden üremiş bir bakteri kolonisidir. Ama bu kapların biri şimdi aşağıdaki gibidir. Hiç bakterinin üremediği büyük bir açıklık var. İlk tepki bekleneni yapmayan kabı atmak. Önce bu beklenmedik ve sinirlendirici gözlemi zihninizde şöyle bir tartıyorsunuz. Biliyorsunuz ki bakteriler bir neden olmadıkça kapta böyle bir boşluk bırakmaz. Öyleyse o boşlukta bakterinin üremesini engelleyen bir şey var. Bu, bir gün önce kabın kapağını kaldırdığınızda içine düşmüş zehirli bir madde olabilir mi? Pencerenin açık olduğunu, odanın biraz tozlu olduğunu hatırlıyorsunuz. Kaba bir toz parçasıyla gelen zehir, kapta her yöne yayılarak bakteri büyümeyen yuvarlak alanı oluşturabilir. Bu fikri sınamak için Odanın çeşitli yerlerinden toz örnekleri alıp yetiştirdiğiniz yeni bakterilerin kaplarının ortasına ufacık toz parçaları atıyorsunuz. 2 gün sonra bakterilerin normal geliştikleri görülüyor. Yeniden başa dönmüş oldunuz. Bu sefer dikkatinizi bir sıranın arkasında kalmış, çok eski küflenmiş bir fıstık ezmeli sandviç çekiyor. Heyecanlanıp küflü sandviçten bir şeylerin kaba ulaşıp bakterileri zehirlediğinden kuşkulanıyorsunuz. Fıstık ezmesinden ve ekmekten ufacık parçalar alıp tozlarla denediğiniz gibi bunları da bakterili kaplara koyuyorsunuz. 2 gün sonra kabın görünüşü şöyle. Nefretle kapları ve sandviçi kapıp çöpe atıyorsunuz. Ellerinizi yıkayıp bu pis işten kurtulmayı düşünüyorsunuz. Bu arada ellerinizden birinde mutlaka küflü sandviçten bulaşmış ufak, mavimsi, yeşil bir leke dikkatinizi çekiyor. Birden aklınız başınıza geliyor. Acaba o kaba ekmeğin küfü mü bulaştı? Çabucak sandviçin küflü kısmından ufak bir parça alıp bunu bakterinin üzerine bir kaba koyuyorsunuz. Bundan sonraki 48 saat geçmek bilmiyor. İçinizde bir şeylerin olacağı gibisine bir his var. Nihayet bir şeyler oluyordu. Ekmek küfü hastalık yapan bakterilerin üremesine izin vermiyor. Bu ufak öykü daha önce anlattığımız bilimsel buluş yapmanın bazı özelliklerini örnekliyor. Bunu burada keselim. Olabilecek en iyi sonucu vermiş olan gerçek bir öykü var bizim öykümüze benzer. Sir Alexander Fleming bildiğimiz kadarıyla fıstık ezmeli sandviçlerle ilgili olmadığı halde yukarıda anlattığıma benzer bir şekilde penisilini buldu. Yine Avery'nin ünlü deneyi. İsterseniz DNA'nın kalıtımının temel malzemesi olduğunu kanıtlayan Avery'nin deneyine dönelim. Şimdi ikinci bölümden anımsayacaksınız. Avery bir model sistem kullanmıştı. Zatüre yapan bakteriler. Ölü zatüre bakterilerin salıverdiği bir molekül karışımın zararsız bakterileri zatüre yapan bakterilere dönüştürdüğünü gözlemlemişti. Kanısınca karışımdaki hastalık yapan moleküller DNA'ydı. Tasarladığı ilk deney ölü bakterilerden dağılan moleküllerin karışımına DNA'yı çözen bir enzim katmaktı. Aktif neden DNA ise enzim katmak karışımı zararsız bakterileri zatürreye neden olan bakterilere dönüştürme yeteneğini bozacaktır düşüncesini öne sürüyordu. Sonunda elde edilen de tamı tamına buydu. Bu çok basit deney öngörülerini doğru çıkardıktan başka kendisinden sonraki bilimsel deneyleri çokça etkileyecek bir gerçeği de ortaya çıkarmıştı. Bu noktadan sonra kanıtları sağlamlaştırmak için daha yapacak çok şeyimiz olsa da DNA'nın kalıtımın temel malzemesi oluşundan kuşku duymak için pek neden kalmamıştı. Bilimin sınırları. Fikirlerin çoğunlukla sınanabilecekleri deneyleri çağrıştıran öneriler olduklarını söylemiştik. İnsan belirli olayların nasıl gelişebileceğini önceden düzenli olarak söyleyebildiği zaman tahminlerin dayandığı fikirler herkesin kabullendiği gerçekler haline gelir ve bunları doğanın kanunları veya prensipleri denir. Bunlar bu kitapta tartıştığımız gerçeklerdir. Diğer yandan günlük yaşantımızda, sosyolojide, psikolojide, felsefede, sanatta ve dinde iyi fikirler olarak nitelendirdiklerimizin, parlak, özgün ve zekice dediklerimizin bilimin kriterlerine göre ille de iyi olmaları gerekmez. Çünkü bu fikirlerin çoğu deneyle sınanabilmek için çok karışık olan olgulardan kaynaklanmaktadır. Bu fikirlere dayanan tahminler bazı rastlantılar dışında çoğu zaman önerinin beklediği şekilde gerçekleşmezler. Büyük bir ressamın bir resmiyle gerçeği açığa çıkardığını, psikoloji ve psikiyatrinin insan davranışının gerçeklerini gösterdiğini, din bilimcinin Tanrı'nın varlığı gerçeğini keşfettiğini söyleyebiliriz. Burada gerçek sözcüğünü bilimde kullanıldığından farklı anlamda kullanıyoruz. Daha önce tartıştığımız kriterlerden hiçbiri böyle durumlarda uygulanamıyor. Bu durumlarda söz konusu olan şeyin birçok insanda bir gerçeğin açıklandığı gibisine içgüdüsel bir duygu doğuracak açıklamalar olduğunu söylememiz daha doğru olur. Ama birçokları da bu duyguyu paylaşmayacaktır. Bu gerçeklerin evrensel geçerliliği olduğu söylenemez. Kuşkusuz insanların karmaşık davranış ve değerlerinde fikirler çok bol, bini bir parayadır. Bunları hepimiz özgürce, çevremizdeki şaşırtıcı insan düşünce ve eylemlerinden anlamı olan bir şeyler çıkarmak amacıyla üretiyoruz. Böyle fikirler kısmen de tartışılamaz, sınanamaz olmaları nedeniyle bol bol üretiliyora benziyorlar. Bazıları aksi kanıtlanamadığı için çekici gelirken, bazıları da doğruluklarının kanıtlanamaz olmasıyla iticidirler. Tarih boyunca insanın düşünce ve araştırmalarının bütün alanlarında işin çetin yönü, sınanabilir fikirler ortaya atmak olmuştur. İnsanın ikilemi, biraz da kişisel ve toplumsal eylemleri, sınanmamış fikirlere dayanarak girişme zorunluluğundan kaynaklanır. Kişiler ve hükümetler bilgimizin sınırlı olduğu konular üzerine karar almak zorundalar. Bunu böylece kabul ettikten sonra bile politik kararların el altındaki bilgi çerçevesinde rasyonel olabilmeleri bir bilgelik sorunudur. Rasyonalizmin, akılcılık, bilimsel prensip ve yöntemlerin bilimin çoğunlukla çözmek için seçtiklerinden daha büyük problemlere uygulanması olduğu söylenebilir. Bilimin, insan davranışıyla ilgili daha karmaşık alanlardan üstün olduğunu kastetmek istemiyorum. Bilim yalnızca daha basit, daha küçük sorular sorarak bilinçli olarak araştırmayı sınırlar. Bir sürü küçük soru, bir sürü küçük yanıtı doğurur. Bunların her biri anahtar deneyleri tekrarlamak zahmetine katlanacak her şüphecinin, skeptik, geçerliliğini onaylayacağı cinstendir. Kısacası bilim, kendi sınırlarını koyar. Öne sürülen gerçeklerin deneyle sınanabilir olmasını, aksi halde öne sürmeye değer olmadıklarını kabul eder. Sağlamca biriktiği ve kalıcı olduğu için bu tür gerçek elde etmenin uzun dönem içinde insan yaşamı üzerindeki etkisi çok büyük olmuştur. Akıl hastalığı ve kimyasal beyin. Kendi zihinlerinin çalışması çok eski zamanlardan beri insanları büyülemiştir. Akıl hastalığı bizi hem heyecanlandırmış, hem kafamızı karıştırmış, her zaman da acele bir açıklamaya gereksinme duyulmuştur. Geçmişte akıl hastalığı tanrılara, şeytana, karmaşık toplumsal ve ailevi ilişkilere bağlandı. Daha önce de belirttiğimiz gibi bu açıklamalar çok ender olarak deneyle sınanabilirler. İnsan bilincinin çalışması birçok bakımlardan şimdiki bilimsel yöntemlerle yaklaşabilmemiz için fazla karmaşıktır. Buna rağmen yaygın olarak kabullenilmiş birçok fikir yanlışlarıyla birlikte psikiyatrik tedavinin temeli sayılabiliyor. İnsanın akıl hastalıklarıyla ilgilenişinin tarihinde bazı aksilikler ve beklenmedik sapmalar vardır. Bu örnekler beklenmeyen şeylerin ortaya çıkışı üzerine söylediklerimizi doğrular. Akıl hastalığının kendine has özelliklerini anlamak ve çeşitli psikoterapi yöntemleriyle tedavi edebilmek için insan çok uzun yıllar umduğu başarıyı elde edemeden uğraşıp durmuştur. Sonuç olarak insan davranışının bir takım kimyasal maddelerle değişebileceğini gösteren bir sürü bilimsel bulgu birikmiştir. Canlıları yaşatanın kimyasal işlemler olduğunu gösteren bütün diğer kanıtlarla birlikte durmadan artan sayıda doğal ve sentetik kimyasal maddeler akıl hastalığı belirtilerinde etkileyici bir azalmaya yol açıyor. Amerikan toplumunda kimyasal maddelerin uyuşturucu ve keyif verici olarak yaygın kötüye kullanımı dahi zihinsel işlemlerin kimyasal temelini vurgulamaktadır. Yıllar önce pellagra denilen bir psikozun B vitaminine alınarak tümüyle ve sürekli olarak kaybolduğu anlaşıldı. Araştırmayla esrarlı bir akıl hastalığı basit bir vitamin eksikliğine dönüşmüştü. Araştırmacılar başka bir ciddi ve çok yaygın şizofreni benzeri psikozun da bir antibiyotikle tedavi edilebildiğini buldular. Bu psikozun sebebi frengiydi. 20 yıl kadar önce de manik depresif psikozun ortaya çıkmasının ağızdan düzenli olarak alınan basit bir tuzla, lityum karbonatla önlenebildiği bulundu. Kısa bir süre içinde bu çok yaygın kötü hastalığın belirtileri birdenbire tedavi edilebilir duruma geldi. Lityumun mani ve depresyon üzerine etkisi, beyin kimyası bilgisinden kaynaklanan bir öneriyle değil, deneysel gözlemle saptandı. İlginç bir noktayı belirtmekte yarar var. Lityum, sodyumun çok yakın akrabasıdır ve sodyumun beynin işlemesinde gerekli olduğu bilim adamlarınca çok uzun zamandan beri biliniyor. Ama henüz lityumun etkileme biçimini bilmiyoruz. Kimyasal maddelerin etkileri üzerine çoğunlukla rastlantıya dayanan buluşlar, bilim adamlarının insan davranışını ayrıntılarıyla incelemeye yönelmelerine yol açmıştır. Sonuç, akıl hastalarının üzücü belirtilerinde etkin bir azalmanın görülmesidir. Bu çeşit gelişmelerin sürmesini bekleyebiliriz.